Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyenler, bu hafta bir hayli dolu bir gündemle sizlerle beraber olacağız. İki bölümden oluşacak programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz. Gündeme ilişkin iç ve dış medyada neler yazılıp neler söylendiğine bakacağız. Dış politika yazarlarının bu hafta öne çıkan gelişmeler hakkındaki yorumlarını değerlendireceğiz. Programımızın ikinci bölümünü yine her zaman olduğu gibi aktüel siyasi gelişmelerden birazcık uzaklaşıp ülke tanıtımlarına ayıracağız. Bu hafta yıllardır istikrar arayışını sürdüren ancak bir türlü aradığını bulamayan Yemen'i mercek altına alacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımıza Basra Körfezi'ndeki diplomasi trafiğiyle başlayalım istedik. İran'la 5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşma, Amerika ile Hizbullah arasındaki gizli temasların yürütüldüğü haberleri derken, şimdi de İngiltere basının yazdığına göre Suriye'de güçleri giderek artan İslami gruplarla İngiltere, Türkiye, Amerika ve Katar'dan yetkililerin Ankara'da bir araya gelip yüz yüze görüşmelerde bulunduğunu ifade edildi. Sürpriz gelişmeler, görüşmeler bununla sınırlı değil. 2 hafta önce gerçekleşen ancak bu hafta içinde deşifre olan bir diğer gelişmeye göre ise İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres aralarında Suudi Kral Abdullah'ın oğlunun da bulunduğu 29 Arap liderine gizli bir toplantıda İran karşıtı ittifak kurmaları yönünde nasihatte bulunmuş. Abu Dhabi'deki zirvede toplananlara arkasında dev İsrail bayrağı bulunan ofisinde video konferansla seslenen Peres İran'a karşı ortak hareket etme çağrısında bulunuyor. Orta Doğu medyasında bu haberle ilgili yorumlarda Arap ülkelerinin İsrail ile görüşmesi ihanetin gerçekleşmesi olarak nitelendirildi. Bu arada ABD'nin İran ile ilişkilerini normalleştirme yolunda attığı adımlara başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden Prens Velid bin Talal'ın ABD Başkanı Barack Obama'nın İran tarafından kandırıldığını iddia etmesi haftanın dikkat çeken açıklamalar arasındaydı. İsrail ile bir zımni ittifakın parçası olduğunu saklamayan Suudi lider, Obama'nın zayıf konumu nedeniyle bu anlaşmayı yapmak zorunda olduğunu, daha güçlü bir başkan olsa hayır diyeceğini iddia etti. Suudi prens, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir İsrail saldırısına yönelik tepkisi sorulunca şu yanıtı vermiş. Kamuoyu önünde Arap ülkeleri buna karşı olacak, özellikle ise buna bayılacaklar, diyor Suudi Prens. Suudi Prens, Sünnilerin İsrail'den çok İran'dan nefret ettiği iddiasını ise şöyle açıklıyor. İran, tarihsel olarak büyük bir tehdittir. Başta Suudi yetkililer olmak üzere Körfez ülkelerinden İran'a yönelik bu minvaldeki oldukça sert açıklamalara rağmen, Tahran yönetiminin Batı ile arasındaki buzları eritmenin verdiği özgüvenle, şimdi de Arapların İran'a yönelik öfkesini dindirme gayretleri dikkat çekiyor. Önce Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüm. Ardından da İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret ettim. Tahran, bundan sonrası içinse Suudi Arabistan ne zaman hazır olursa o zaman Riyad'la bir araya gelebileceğini açıkladı. Suudi Arabistan'daki kardeşlerimiz de hazır olduklarında onlarla görüşmeye hazırız diyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, bunu her iki ülkenin, bölgenin ve İslam dünyasının menfaatine olacağı kanaatindeyiz dedi. Geçmişteki rekabetçi ve diğerlerini bloke etme yöntemleri herhangi bir ülke için güvenlik sağlamaz diyerek bölgenin geleceğinin İran ve diğer bölge ülkelerinin yapıcı bir işbirliğine bağlı olduğunu ifade etti. İran, Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Arap ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmek için uğraşırken Lübnan'daki Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki bombalı eylemlerin arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu iddialarını yeniledi. Gerçekten şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor ortada sevgili dinleyenler. Hatlar inanılmaz karışmış durumda. Müttefiklerin yer değiştirdiği bir tablo hakim. Bir yıl önce boğaz boğaza olanlar el ele tutuşur oldu. Bir yıl önce birbirini tasfiye edenler şimdi omuz omuza yeni bir cephe kurmaya çalışıyor. Burnumuzun dibinde bölgenin bütün güç iklimini değiştirecek şeyler oluyor. Ama içerideki hesaplaşmadan kafamızı kaldırıp etrafımızı sarıp sarmalayan yeni hesaplaşmaya bakamıyoruz bile diyor Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül. Büyük şeytan Amerika, İran için büyük müttefik Amerika'ya dönüşürken iki ülke neredeyse stratejik ortaklık anlaşması imzalayacak diyor ve soruyor Karagül. Neler oluyor? İran büyük şeytanın izinden mi gidecek? Bu yakınlaşmanın yansımaları ne olacak? Bölgesel etkileri ne olacak? Bölge ülkelerinin iç politik çevreleri bundan nasıl etkilenecek? Nasıl bir pozisyon değişikliği yaşanacak? İran, Amerika ve Avrupa yakınlaşırken yakınlaşmanın öncüleri bölge genelinde yeni bir cephe açıyor, farkında mıyız diyor, soruyor İbrahim Karagül. Hem yeni ittifak sürecini yönetiyorlar hem de bu ittifaka karşı yeni bir muhalefet bloğu cephesi inşa ediyorlar diyor Karagül. Ardından da bu bölgedeki yakınlaşma ve cephileşmenin kodlarına ilişkin önemli tespitlerde bulunuyor. Yakınlaşmayı da onlar yönetiyor. Yeni bölgesel cepheyi de onlar kuruyor. İran'la yakınlaşma Avrupa Birliği üzerinden servis edilirken İran düşmanlarını aynı cephede toplama işi İsrail üzerinden yürütülüyor. İran dünya sisteminin içine çekilirken İran'a karşı İsrail ve Arap ülkelerini içine alan öfkeli bir cephe kuruluyor. Sanki bölgesel bir yırtılma, çatışma hali şekillendiriliyor. Arap ülkelerinin dışişleri bakanları hep birlikte Shimon Peres'i dinliyor. Hem de hayranlık ve heyecanla. İsrail Cumhurbaşkanı aralarında Suudi Kral'ın oğlunun da bulunduğu 29 Arap liderine gizli bir toplantıda nasihatlerde bulunuyor. Suudi ailesinden Prens Velid bin Talal tehlikenin İran'dan geldiğini açıklıyor. İsrail ile Sünni Arap ülkeleri arasında ortak cephe bölge için ne anlama geliyor? Hiç düşündük mü? Belki Mısır darbesi de aynı amaca yönelikti. Güçlü Sünni ülke Mısır'da yeni cephede yerini alacaktı. İran'a karşı cephe sadece ülkelerle mi sınırlı? Sünni ülkelerde İran cephesine sürülecek çok sayıda oluşum, cemaat, organizasyon, örgüt var. Bu ülkelerde iktidar yapıları veya muhalefet yapıları muhtemelen yeni tehdide karşı formatlanıp cepheye sürülecek. Bunun Türkiye'deki yansımaları ne olabilir diye soruyor Karagül ve ekliyor. Birileri İran'la yakınlaşma ararken, yeni ortaklıklar kurarken, Türkiye'de İran karşıtı bir muhalefet oluşturma projesi uyguluyorsa, İsrail ve Arap ülkeleri ekseninde yeni bir siyasal dalga şekillendiriliyorsa ortada çok tehlikeli bir oyun, tuzak var demektir. Ne tuhaftır, İran üzerinden iktidarı yerden yere vuranlar, İran karşıtlığı üzerinden başbakanı ve arkadaşlarını itibarsızlaştırmak isteyenler bu işin içinde. Başbakan Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ve Hakan Fidan'a yönelik ilk çıkışların İsrail'den hem de en üst düzeyden geldiğini ve İran karşıtı yeni cepheyi de onların oluşturduğunu dikkatlerden uzak tutmayalım. Neokon İsrail aşırı sağının Türkiye'ye yönelik itibarsızlaştırma operasyonlarını unutmayalım. Türkiye'de geleneksel muhalefet alanları etkisini hızla yitiriyor. Gezi olayları üzerinden yeni bir dalga oluşturma projesi de fiyaskoyla sonuçlandı. Kimse bu ülkede muhafazakar tabanı hedef alan yeni bir muhalefet bloku oluşturma projesine girmesin. Türkiye'deki keskin tartışmanın bölgedeki bu ayrışma ve yeni saflaşma ile aynı zamanda olmasına dikkat lütfen. Bu hepimiz için felaket olur. En başında da Anadolu'nun yüreği temiz insanlarına. Bir tarafta barış isterken diğer tarafta cephe kuranlara dikkat. Bu cephe Türkiye içinde de kurulmasın diyor Karagül bu son derece yerinde tespitlerinde. Sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sevgili dinleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Geçiyoruz Mısır gündemine. Mısır'da protesto gösterileri kadar konuşulan bir diğer konu, orduya bir hayli ayrıcalıklar tanıyan yeni anayasa taslağının geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'a sunulması oldu. Mansur, Musa başkanlığında 50 üyeli komisyonda onaylanan taslağı 30 gün içerisinde referanduma götürecek. Mursi'nin 2012'de halkın 1/3'ünün katıldığı referandumdan %64 oyla geçirdiği anayasanın yerini alacak taslağın komisyondaki oylaması, darbe karşıtlarına yönelik yeni tutuklama operasyonları ve ağır hapis cezalarının verildiği döneme denk geldi. Selefi Nur, El-Ezher ve Kıpti Kilisesi'nin de dahliyle hazırlanan 247 maddelik taslakta Şura Meclisi kaldırılırken meclisin çalışmadığı zamanlarda yasama yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na en az 450 üyeli meclisin %5'lik kısmına atama yapma yetkisi tanınıyor. Yeni düzenleme ile ordunun geçiş dönemi planında yer alan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meclis seçimlerinden sonra yapılması şartı da kaldırıldı. Bu durumda seçimlerden herhangi biri anayasanın yürürlüğe girdikten 30 gün sonra diğeri 6 ay içerisinde yapılacak. Ordunun imtiyazları ise güçlendirilmiş durumda. Taslağa göre Savunma Bakanı Askeri Yüksek Konseyi'nin onayıyla atanacak. Bu hüküm anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca geçerli olacak. Hangi seçimin önce yapılacağına ise Cumhurbaşkanı karar verecek. Askeri tesislere ve görevi başındaki güvenlik güçlerine saldıran siviller askeri mahkemelerde yargılanacak. 2012 Anayasası'nda bu madde siviller ancak silahlı kuvvetlere zarar veren suçlar işlediği takdirde askeri mahkemelerde yargılanabilirler şeklindeydi. Yasamanın ana kaynağı İslam şeriatı olacak ama bu ilkelerin yorumlanmasında Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak. Dini eğimli parti kurmak ve siyasi çalışmalarda bulunmak, cinsiyet, köken, mezhep ya da coğrafya üzerinden ayrımcılık yapmak yasak. Selefi Nur Partisi, El-Ezher ve kilise temsilcileri taslaktan memnun olduklarını kaydettiler. Mısır gündemimize ilişkin bir diğer haberimiz 32 ihvan üyesine verilen hapis cezası. İhvan üyesi 32 kişi şiddet olayına karışmak suçlamasıyla junta mahkemeleri tarafından 2'şer yıl hapse mahkum edildi. Öte yandan Gençlik Hareketi liderinden Mahir ve Ala Abdülfettah'tan sonra Ahmet Duma da tutuklandı. Kahire Üniversitesi'nde ise geçen perşembe bir öğrencinin öldürmesi ve Sabah 7 Hareketi'nin üyelerinin tutuklanmasına karşı gösteriler sürüyor. Bu arada Mısır'da aralarında TRT muhabiri Metin Turan'ın da bulunduğu 84 kişinin tahliyesine karar verildi. Gazeteci Turan'ın resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün serbest bırakılması bekleniyor. Mısır gündemimize Mısırlı mizah sanatçısı ve televizyon programcısı Besim Yusuf'un 30 bölüm boyunca Mursi'yi eleştirmesine rağmen hiç müdahale edilmediğini fakat darbe yönetiminin bir bölüme dahi tahammül edemediği haberiyle bitirelim. Hayatını ırkçılıkla mücadeleye adayan Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela 95 yaşında hayata veda etti. Güney Afrika'da Tembu kabilesinin şefinin oğlu olarak 18 Temmuz 1918'de dünyaya gelen Mandela, 1942'de Güney Afrika tarihindeki ilk siyahi avukat oldu. Siyahların ırk ayrımcılığıyla mücadele etmek amacıyla kurduğu Afrika Ulusal Kongresi'ne 1948'de katılan Mandela, 1950'de başkanlığa seçildi. Güney Afrika'da beyazların ırkçılığa dayalı rejimine karşı sürdürdüğü mücadele nedeniyle ilk kez 5 Ağustos 1962'de tutuklanan Mandela, ömrünün 27 yılını cezaevinde geçirdi. Güney Afrika'da ulusun babası olarak görülen Nelson Mandela, aynı zamanda çoğunlukla Xhosa kabilesi ismi olan Madiba olarak da anılıyordu. Mandela'nın en çok bilinen sözlerinden biri, siyahların tahakkümüne karşı savaştım, demokratik ve özgür toplum fikrini öğütledim. Bunun için ve bunu başarmak için yaşadım, bunun için ölmeye de hazırım olmuştum. Irkçılıkla mücadele yıllarında yalnız bırakılan, hatta 30 yıla yakın bir süre ABD'nin terörist listesinde adı geçen Mandela'ya ölümünün ardından gelen taziyeler ise Batı'nın Güney Afrika'daki ikiyüzlülüğünü unutturmaya yetmedi. 2008'de başkan seçilmesiyle Amerika tarafından bir ilke imza atan Barack Obama, Güney Afrikalı liderin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "Ben de Nelson Mandela'nın hayatından ilham alan milyonlarca insandan biriyim" derken, Washington'ın Mandela ile ilgili utanç verici kararı ise hafızalarda yerini koruyor. Ömrünü ırkçılıkla mücadeleye adayan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi başkanı Nelson Mandela, ABD'nin gözünde yakın bir tarihe kadar terörist olarak görülüyordu. Ülkesindeki ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadele yıllarında 1980'de Ronald Reagan tarafından terörist listesine alınan Mandela, 2 Temmuz 2008 yılında George W. Bush'un imzaladığı kararla Nobel Barış Ödülünü aldıktan 15 yıl sonra 90 yaşında listeden çıkartıldı. 1992 yılında Türk hükümeti Mandela'ya Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesini kararlaştırmıştı. Ancak Mandela ödülü reddetti. Yapılan açıklamada Mandela bütün hayatını demokrasi, insan hakları ve baskılarla mücadeleye harcadı. Mandela'nın kendisine verilen ödülü kabul etmediğini ve Türkiye'yi ziyaret planlarının olmadığı açıklanıyordu. Mandela'nın tavrının modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'le ilgili herhangi bir olumsuzla ilgisi yoktur denilmişti. Mandela'nın bu çıkışının arkasında o dönem Kürt vatandaşlara yönelik uygulamaların olduğu iddia edilmişti. Mandela'nın ödülü reddetmesini manşete taşıyan Hürriyet gazetesi olayı çirkin Afrikalı başlığı ile vermişti. Barış mücadelesinden Nobel'e, ırkçılıkla mücadelenin tüm dünyada büyük bir hız kazanması üzerine ırk ayrımcılığıyla mücadelenin sembolü haline gelen Mandela, 1990'da 71 yaşındayken dönemin devlet başkanının çıkardığı afla serbest bırakıldı. Mandela'nın çabaları 18 Mart 1992'de siyahlara eşit vatandaşlık hakkı verilmesini öngören anayasa değişikliği teklifinin halk oylamasıyla kabul edilmesi sonucu hedefine ulaşmış oldu. Mandela, Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına dayanan rejimin barışçı yollardan ortadan kaldırılması ve yeni bir demokratik Afrika'nın temellerini atmak yönündeki çalışmaları nedeniyle 1993'te Clark ile Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Mandela, 250'nin üzerinde ödül kazanmıştı. 95 yaşında hayata veda eden Mandela'nın 15 Aralık'ta devlet töreniyle toprağa verileceği açıklandı. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan eski Fransız sömürgesinde yaşananlara. Fransa, Mali'ye müdahaleden bir yıl sonra yine eski sömürgesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 105 kişinin öldüğü şiddet çatışmalarının ardından BM onayıyla askeri operasyon başlattı. Fransa'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyan ve Müslüman milis kuvvetler arasında artan şiddet olaylarını bahane ederek dün başlattığı operasyonun genişlemesinden endişe ediliyor. Fransa'dan 1960'da bağımsızlığını kazanan ülkede milis gruplar arasındaki çatışmalar 400 binden fazla insanın evlerini terk etme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktırıyor. Ülkede dini ve etnik bölünmeler nedeniyle artan çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu yıl Mart ayında yönetime karşı savaşan isyancıların oluşturduğu Seleka Koalisyonu'nun başkent Bangui'ye girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmesi ve Devlet Başkanı François Bozizé'nin ülkeden kaçmasının ardından ülkedeki çatışmalar bir türlü dinmiyor. Yönetimin ele geçirilmesinin ardından Seleka isyancılarının Müslüman lideri Michel Dotita, Ulusal Geçiş Konseyi tarafından Cumhurbaşkanı ilan edilmişti. Hristiyanların çoğunlukta olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti'nde nüfusun %10'u Müslümanlardan oluşuyor. Cumhurbaşkanının devrilmesinden sonra kaosa sürüklenen 4 milyon 600 bin nüfuslu Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle nüfusun yaklaşık %10'unun ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. Ve Ukrayna. Ukrayna'da da sular durulmuyor. Ülke bağımsızlığından bu yana belki de en zor günlerini geçiyor denebilir. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması görüşmelerini askıya aldığı 21 Aralık'tan sonra başlayan eylemler aralıksız sürüyor. Olaylar zinciri kimilerine göre planlı, kimilerine göre ise hiç hesapta olmayan gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Peki Ukrayna'nın Batı ve Rusya arasında oyuncak olmasına neden olan bu süreç nasıl gelişti? Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalamaktan vazgeçtiğini belirten açıklaması kimilerine göre sürpriz bir gelişme olarak görülse de kimileri için ise hiç de şaşılacak bir durum söz konusu değil. Zira Ukrayna 2005 yılında başlayan ve 2010 yılında sona eren Turuncu Devrim'den bu yana Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki Doğu Avrupa odaklı bölgesel rekabetin odağında yer alıyor. Bu durum Ukrayna siyasetine yansımış ve ülke Batı yanlıları ile Rusya yanlısı gelenekçiler arasında çok ciddi bir kutuplaşmayı ortaya çıkarmıştı. Bu kutuplaşma etnik, bölgesel, ekonomik ve siyasal faktörler aracılığıyla toplum nezdinde de karşılık buldu. Ukrayna toplumu da fiilen ikiye bölünmüş durumda. 2010 yılında devlet başkanı olarak seçilmesiyle Batı yanlısı parti ve aktörlerin gerçekleştirdiği bir renkli devrim hareketi olarak bilinen Turuncu Devrim'i sonlandıran Viktor Yanukovych, Rusya yanlısı gelenekçi kanattan geldiği için AB ile ilişkileri soğutan bu kararı alması normal bir sonuç olarak görülüyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti getirecek sürecin başlatılması konusunda Avrupa Komisyonu ile anlaşma haberi haftanın önemli gelişmelerinden bir diğeriydi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brüksel'deki temasların ardından Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize serbestliği diyaloğu görüşmeleri ve geri kabul anlaşmasının imzalanmasına karar verildiğini açıkladı. Bu mutabakat ile Türkiye'nin vize muafiyeti ile geri kabul anlaşması arasında paralel bir süreç izlenecek. Türkiye, Avrupa Birliği ile uzlaşmasının ardından Haziran 2012'de paraf attığı geri kabul anlaşmasını imzalayacak. Ardından eş zamanlı olarak vize muafiyetine yönelik müzakereler başlayacak. Geri kabul anlaşması ile Türkiye, kendi üzerinden Avrupa Birliği'ne yasa dışı yollardan giden 3. ülke vatandaşlığını geri almayı kabul edecek. Geri kabul anlaşması yürürlüğe girdikten sonra karşılıklı bir izleme süreci olacak ve taraflar karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirirse 3,5 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği vizesi kalkacak. Geri alım anlaşması ise yasa dışı yollardan Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne girenlerin Türkiye'ye gönderilmesini ve Türkiye'nin AB kime vize uyguluyorsa ona vize uygulaması anlamına geldiği ifade ediliyor. Star gazetesinden Beril Dedeoğlu, vize muafiyeti konusunda ortada bazı sorunların olduğunu ileri sürüyor. Dedeoğlu, Türkiye'nin önüne çıkabilecek sorunları şöyle açıklıyor. AB'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan bir Afgan, Suriye ya da Filistinli'nin Türkiye'den girdiği iddia edilebilir. Ama gerçek olmayabilir. Türkiye, adı geçen ülkelerle geri alım anlaşması yapmamış olabilir ve bu kişiler Türkiye'de kalır. Doğudan girdikleri varsayıldığından mülteci statüsüne de alınamazlar ya da vatandaşlıklarını belgeleyemezler ve onların nereye gönderileceği bilinemez ve gene Türkiye'de kalırlar. Bu olumsuz ihtimale karşı Avrupa Birliği'nin hemen vizeyi kaldıracağı da düşünülmesin. 3 yıl Türkiye izlenecek. Bu arada vize ücretlerinde indirim ve bürokraside azaltma yapılacak. Bir de tabii Türkiye'nin hangi doğu ülkelerine, mesela Suriye'ye vize uygulayıp uygulamadığına bakılacak. Türkiye'nin uluslararası hukuk mücadelesini baştan sıkı tutmamasını böyle bir vebali oldu, diyor Beril Dedeoğlu. Anlaşmaların tanıdığı bir hak bugün pazarlık konusu. Türkiye'nin razı olmasının ise bir tek gerekçesi olabilir. O da Avrupa üyeliğinin er ya da geç gerçekleşeceği yolunda teminat alması. Umalım ki Başbakan'ın Brüksel gezisiyle bu teminat alınabilsin, diyor Beril Dedeoğlu. Avrupa Birliği ile varılan vize muafiyeti konusunda muhtemel sorunlara ilişkin olarak. Geçiyoruz Irak gündemine. Bu hafta Irak'ta Türkmenlere yönelik artan şiddet olaylarına değinmek istiyor sevgili dinleyenler. Son dönemde Türkmen, Kürt ve Arapların yaşadığı Tuzhumartu Türkmenlere yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Selahattin iline bağlı Tuzhumartu ilçesinde Türkmen mahalle ve iş yerlerine yönelik saldırılar dikkat çekecek oranda artmış durumda. 25 Haziran'da Irak Türkmen Cephesi Başkanı Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'nun Tuzhumartu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana Türkmenler diken üstünde oturuyor. Muhtaroğlu'nun ölümünden beri Tuzhumartu'da yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken Irak hükümeti Türkmenlerin güvenlik gücü kurulması taleplerine rağmen bu talep henüz tam olarak karşılanmış değil. En son geçen hafta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salih'e yönelik düzenlenen suikast girişimi gözlerin Iraklı Türkmenlere çevrilmesine neden olmuştu. Peki saldırılar neden Tuzhumartu'da yoğunlaşıyor? Irak'taki Türkmenlerin başta Kerkük olmak üzere Musul, Erbil ve Diyala gibi kentlerde yaşamasına rağmen saldırılar diğer kentlere nazaran daha çok Tuzhumartu'da yoğunlaşıyor. Kerkük'ten alınarak 1976'da oluşturan Selahattin vilayetine bağlanan Tuzhumartu, özellikle Amerika'nın Irak'ı işgal ettiği 2003 sonrası dönemde Türkmen siyasetinde merkezi rol edindi. Irak Türkmen Cephesi'nin en etkili il teşkilatının merkezinin Tuzhumartu'da olduğu biliniyor. Saldırıların Tuzhumartu'da yoğunlaşmasının diğer bir nedeni de ilçenin stratejik konumu. Bağdat ve Kerkük arasında bulunan Tuzhumartu'nun ülkenin kuzey-güney bağlantısını sağlıyor ve geçiş noktasında olması nedeniyle saldırıların diğer bölgelere kıyasla daha kolay düzenlenebildiğinin altı çiziliyor. Tuzhumartu ayrıca ana ticaret akımının ve enerji kaynağının da tam üstünde oturuyor. İlçe, geçen sene Kasım ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Bağdat'taki merkezi yönetim arasındaki mücadeleye sahne olmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetim'in ilçedeki Hemlin Dağları'nın eteklerine çıkan petrol ilişkin yatırımları, merkezi yönetimin Dicle ordusuyla Peşmerge'yi karşı karşıya getirmişti. Bu denli stratejik bir bölgede en korunmasız halkın Türkmenler olduğu belirtiliyor. Sevgili dinleyenler, bu haberimizle Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde Yemen'i konuşmak ümidiyle şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Programımızı takip edenlerin malum olduğu üzere programımızın bu bölümünü ülke tanıtımlarına ayırıyoruz. Gündemimize aldığımız ülkeleri coğrafi, etnik, siyasi, tarihi yönleriyle inceliyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi bundan da hedefimiz tanıtımını yaptığımız söz konusu ülkelerin siyaset sahnesinde bugün yaşananları daha sağlıklı değerlendirilip analiz edilebilmesine katkı sağlamak. Bu hafta mercek altına alacağımız ülke Yemen olacak. Seba Melikesi, Belkıs'ın ülkesi olarak bilinen Yemen'in coğrafi etnik yapısını, dününü, bugünü, bugününü, ekonomik yapısını, toplumsal yapısını, yaşadığı sorunları ve bu sorunların sebeplerini konuşacağız. Bu bölümümüzün daimi konuğu her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey olacak. Halil Bey, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Sayın hocam, söyleşimize geçmeden önce dilerseniz Yemen'e dair şöyle kısa bir ön sözde bulunalım. Ardından da Yemen'i daha yakın tanımak için röportajımıza geçebiliriz. Sevgili dinleyenler, Yemen yaklaşık 26 milyon nüfusu ile İslam coğrafyasının önemli ülkelerinden birisi. Ancak uzun zamandır genelde terör ve şiddet olayları ile anılan bir ülke oldu Yemen. Arap Baharı öncesinde de yaşadığı huzursuzluklarıyla, iç savaşlarıyla hep gündemdeydi Yemen. Arap Yarımadası'nın Afrika'ya en yakın noktasında bulunan Yemen, geniş petrol havzalarının bulunduğu Körfez ülkelerine komşudur aynı zamanda. Arap Körfezi'nden dünyaya yayılan petrol sevkiyatları Yemen'in burnunun dibinde cereyan etmektedir tabir caizse. Bu anlamda hem Körfez ülkeleri hem de Amerika açısından kilit bir konumda olan Yemen, son yarım asırdır iç savaşlardan ve çatışmalardan başını kaldırabilmiş değil. Zayıf ve güçsüz Yemen ordusu ülkenin kuzeyindeki Şii muhaliflerle ve Güney Yemen'deki ayrılıkçılıklarla çatışmaları sürdürmektedir. Bu çatışmalarda son olarak El-Kaide de eklenmiştir bu çatışmalara. Arap Baharı başladığında Yemen'in 33 yıldır iktidardaki lideri Abdullah Salih iktidarını sürdürebilmek için çok direnmiş. Ancak yönetimine karşı aylarca süren halk ayaklanmaları, yaşanan birçok çatışma, sivil kayıplar ve suikast girişiminin ardından iktidarını bırakmak zorunda kalmış. Gerek uluslararası baskılar ve gerekse Körfez İşbirliği Konseyi arabuluculuğu ile bir uzlaşma noktasına gelinmiş ve yönetimini yardımcısına devretmek zorunda kalmıştı. 21 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşen seçimlerle 33 yıllık Abdullah Salih dönemi resmen sona ermiş ve Yemen'de yeni bir dönem başlamıştır. Salih'in yerine onun 17 yıl boyunca yardımcılığı görevini üstlenen Mansur El-Hadi geçmiştir. Ancak Mansur Hadi döneminde de Yemen'de suların durulduğunu söylemek mümkün değil. Nedeni de 33 yıl boyunca iktidar koltuğunda oturan Ali Abdullah Salih, görünürde çekilmiş olsa da Yemen'de milli birlik sürecinin ve istikrar arayışının önünde ciddi bir engel olarak durmaya devam etmektedir. Eski liderin yakınlarının ve kendisine bağlı bir kısım üst düzey subayların ordudaki pozisyonlarını bırakmak istemeyişleri, Mansur Hadi'nin ülkeyi götürmeye çalıştığı 2014 seçimlerinin sürecini zora sokmaktadır. Çok parçalı yapısı Yemen'in istikrara kavuşmasının önündeki engellerden bir diğeri. Yemen gerçekten de pek çok açıdan bölünmüş bir ülke. Bölünme mezhepsel, dini, ideolojik ve tarihsel pek çok alanda gerçekleşmiş durumda. Ayrıca ülkede pek çok güçlü aşiretin olması bölünmeyi farklı boyutta hem derinleştirmekte hem de geliştirmektedir. Velhasıl kabile savaşları, Şii-Sünni ayrışması Yemen'in gündemini meşgul etmeye devam etmektedir. Devlet sadece başkent Sana'da ve birkaç büyük kente etkinliğini gösteriyor desek mübalağa etmiş olmayız zannedersem. Devletin şehirlerden çekildiği ve yönetimi kabilelere bıraktığı gibi bir izlenim var Yemen'de bugün itibariyle. Yemen tabii kültürel ve toplumsal yapısı başta olmak üzere pek çok özelliğiyle de nevi şahsına münhasır bir ülke aynı zamanda. Ülkenin fiziki yapısından, şehirlerin mimari yapısından tutun da gelenek ve göreneklere, Yemen halkının giyim kuşamına, kültürel yapısına, sosyal hayattaki takıntılarına varıncaya kadar pek çok yönüyle Yemen farklı bir ülke. Nüfusunun iki katı silahın resmi olarak tedavülde olduğu bir ülke desek, Yemen'in gerçekten nevi şahsına münhasır bir ülke olduğunu ortaya koymuş oluruz zannedersem. Halil Bey, tekrardan hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Yemen'in bugünle ilişkin bu ön sözümüzün ardından Dilerseniz vakit kaybetmeden her yönüyle nevi şahsına münhasır bir ülke olan Yemen'i biraz daha yakından tanıyalım. Dilerseniz her zaman olduğu gibi coğrafi konumundan başlayalım. Seba Melikesi, Belkıs'ın ülkesi Yemen'i tanımaya.
Arap Yarımadası'nın güneybatısında yer alan Yemen, Ekvator'a göre 12-19 kuzey paralelleri arasında. Yani Türkiye'nin 36-42 paraleller arasında olduğunu düşünecek olursak oldukça güneyde. Dolayısıyla sıcak iklim kuşağında. İşte Yemen'i önemli kılan hususlardan biri, ilçalardan biri Arap Yarımadası'nın hemen o Hicaz bölgesinin güneye doğru giderken Asir dediğimiz dağlık, volkanik arazi, toprakları verimli, iklimi daha nemli bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu Asir bölgesinin bir kısmı Suudi Arabistan sınırları içerisinde, güneye doğru o Babülmendeb Boğazı'na yakın kısımları ise bu 1000-2000 metreler arası yaşamaya, yerleşmeye çok elverişli, muhtedil bir iklime sahip olmasından dolayı tarihin bilinen en eski yerleşim yeri olması ve işte kadim medeniyetlere beşiklik yapması, Sebe Melikesi Belkıs'ın o Himyeri Krallığı'nın olduğu bir bölgedir. Arap Yarımadası ortada olmak üzere o Mekke Medine bölgesi daima Yemen, Şam ile Arap Yarımadası arasında önemli bir ticaret kavşağı ola gelmiştir stratejik olarak. Yemen'in coğrafi konumunun bir diğer özelliği, şöyle haritadan baktığımızda Yemen'in Kızıldeniz ve Umman Denizi'ne kıyısı olduğunu, doğu batı doğrusunda Umman Denizi kıyısında 1100 kilometre bir uzunluğa sahiptir. Hint evet. Okyanusu ve Umman Denizi. Babülmendeb Boğazı'ndan itibaren de Kızıldeniz'den Suudi Arabistan sınırına kadar bir kıyısı vardır. Bu kıyıdan itibaren yer yer daralan ve genişleyen Tihame denilen bir kıyı ovası vardır. Sonra dağlık kesime geçiliyor ki nüfusun yaşadığı yerler o kıyıdan daha çok yüksek yayla kesimleri. Bir de Umman sınırına doğru gittikçe çöl sahası vardır. Çoğu da Güney Yemen kısmında oluyor. Yani Yemen dediğimiz zaman kıyı şeridindeki ovalık sahalar, yüksek dağlık ve volkanik verimli toprakların olduğu, Sana başkentin ve önemli şehirlerinde olduğu yüksek sahalar, biz şimdi Türkiye'de düşündüğümüz zaman dağlık kesimler az nüfusludur, alçak yerler. Orası sıcak kuşak ülkesi olduğu için tam tersidir. Çöl bölgesinde petrol ve gaz bakımından zengindir Suudi Arabistan, Umman sınırı. Fakat nüfus sadece göçebe bedevilerin yaşadığı yer vardır. Bir de Yemen'de bir ayrıca bir bölge olarak adalar vardır. Yani çok kişinin dikkatini çekmediği. Mesela Hint Okyanusu'nda yer alan Sokotra Adası bizim yaklaşık Van Gölü büyüklüğünde 3796 kilometre kare. Yine Kızıldeniz içerisinde Perim, Kamara, Abdelkuri gibi birçok adalar var. Bu adalarla birlikte Yemen 527.970 kilometre kare. Yani Türkiye'nin 1/3 kadar bir alana sahiptir. 24,5-25 milyon civarında bir nüfusu vardır. Fakat Yemen ne geçmişte ne de bugün tam bir devlet olamamış, devlet geleneği yerleştirememiş bir ülkedir. Bunun sebebi de kabileler ve aşiretler arası dengeler üzerinde var olan bir topluluktur, hı hı, Yemen. Yani ilk çağlardan günümüze böyle mesela diğer Arap ülkelerinde otoriter rejimler olmuşlardır. Öyle ya da böyle tek adam liderliğinde bir ciddi yönetim, bir devlet olmuştur. Ama Osmanlı'nın çekilmesinden bugüne kadar baktığımızda mesela 1918'den bu yana İmam Yahya'dan bu yana 1918'de Osmanlı'nın çekilmesinden itibaren bir Kuzey Yemen var, başkenti Sana olan. Güney Yemen dediğimiz Umman sınırına doğru olan Hint Okyanusu boyunca uzanan kesimi ise İngiliz sömürgesi olarak kalmıştır uzun yıllar. Ve bu Kuzey ve Güney Yemen'in de şöyle bir bölümlemesini yapacak olursak sevgili
hocam, isterseniz oraya gelmeden önce nüfusunun etnik bölümüne ilişkin bir hızlı alalım. Ondan sonra Bugünkü Yemen nasıl oluşmuş? Onu alırız size.
Şimdi Yemen'in nüfusunun özelliklerine baktığımızda şöyle bir enteresan tablo ortaya çıkıyor. Dünyada birincisi nüfusu en hızlı artan bir ülke.
Evet, yine
ülkelerden biri. Çok hızlı artıyor. Çünkü hala kabilelerin olduğu ve kır hayatının yaygın olduğu bir toplum burası. Nitekim 1950'de 4 milyon civarında olan nüfusu 90'larda o birleşme sırasında, Kuzey ve Güney Yemen birleştiği sırada, Kuzey Yemen 7 milyon, Güney Yemen 2,5 milyon olmak üzere 9,5 milyon civarındaydı. Ama bugün ise 24,5 milyona çıktı.
Evet.
Yemen'in etnik, sizin sorduğunuz konuya gelince, etnik yapısına baktığımızda nüfusun tamamına yakının Araplar teşkil ediyor. Küçük topluluklar halinde Hintliler, Pakistanlılar ve Somaliler de dikkat çeker. Şöyle söyleyelim, Yemen bir taraftan göç alan, bir taraftan göç veren yani bir ülke. Şöyle ki Somali başta olmak üzere Hindistan ve Afrika'dan göç alan, o mültecilerin ilk geldiği, çünkü Babülmendeb Boğazı, evet, ve Asya'ya açılan kapı.
Nereye göç veriyor hocam?
Fakat Yemen nüfusu içerisinde 1 milyonun üzerinde dışarıda çalışan, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinde çalışan ve ailesine gönderdiği paralarla da Yemen ekonomisinin önemli bir gelir kaynağını teşkil eden de böyle bir durum söz konusu. Hatta Suudi Arabistan Körfez Savaşı sırasında Yemen'in Saddam'a birazcık destek verdiğini duyunca 1 milyon Yemenli işçiyi kovmuştu Yemen'den. Evet,
onların yerine Pakistanlıları,
evet,
aldı.
Dolayısıyla yani Yemen iş gücünü Körfez ülkelere gönderip orada para transferiyle ekonomik olarak ayakta kalan, bir taraftan da Hint ve Afrika alt kıtasından göç alan bir ülke. Dini olarak da zaten tamamına yakını Müslümandır. Kadim olarak bu bölgede var olan az sayıdaki Yahudiler de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra göç etmişlerdir. Tamamına yakını Türkiye gibi Müslüman bir ülkedir,
evet,
Yemen.
Şey anlamında, mezhebi anlamda nasıl bir tablo var? Mezhebi anlamda.
Mezhebi olarak baktığımızda, yani kabaca istatistiki rakamlar, çünkü göçebe bir topluluk olduğu için çok net rakam vermek kolay değil. Ama 3/2, 1/3 diyebiliriz. Yani nüfusun 2/3 Sünni ve Şafii Müslüman. 1/3 kadarı da Şia'nın ehli sünnete en yakın kısmını olan Zeydiye ekolü olur. Çok az sayıda da İsmaililer vardır ama genellikle bu Umman ve Yemen civarında bu Zeydilik çok çok geçmişi ta Kerbela'dan sonraya dayanan önemli bir evet, akımdır.
Oraya geleceğiz hocam, Zeydilik konusuna.
Evet.
Yani malumunuz bugünkü Yemen 22 Mayıs 1990'da kavuştu bugünkü yapısına.
İki Yemen'in birleşmesiyle.
Evet. Yani Güney ve Kuzey Yemen bu tarihte yaptıkları bir anlaşmayla, evet, birleşme kararı aldılar. Öncelikle bu ayrılığın sebebinden başlayalım. Ardından da nasıl birleşildiği konusuna değinelim.
Şöyle, o zaman bunun tarihçesini bilmek gerekiyor.
Evet, kısaca alalım orada.
Biliyorsunuz işte Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Ridaniye zaferleriyle 1517'den itibaren Mısır'la birlikte Arap Yarımadası ve daha sonra da Memluklere bağlıydı burası. Memlük Sultanlığı ortadan kalkınca otomatikman Osmanlı'ya bağlandı. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde zayıflamasıyla birlikte Yemen'de önce Portekizli gemiciler o bölgeyi taciz etmeye başladı. Ve Osmanlı Yemen'e büyük önem verdi. Çünkü orayı koruduğu zaman aynı zamanda, yani Yemen'den bir kar elde etme amacı değildi. Hicaz bölgesini savunma amaçlı Yemen'de bir üs bulunduruyordu Osmanlı. İşte o tarihlerde önce Portekizli gemiciler, arkasından İngilizler gelerek bugünkü Kuveyt, Basra, Körfez, oradaki petrolleri gördüler, yerleştiler. Umman'dan başlayarak bugünkü Güney Yemen olduğu kesimlere sarktılar. Ve İmam Yahya'nın bu Zeydilerin ayaklanmasıyla birlikte işte tarihte çok acı hatıraları olan Yemen Savaşı vardır. İşte Ahu Yemen'dir, Gülüç Yemen'dir, giden gelmiyor. Acep nedendir evet. derler. Hatta benim rahmetli dedemin ağabeyi de Nuh isminde helalleşiyor, gidiyor. Fakat gittiği tarihten bu yana hiçbir haber gelmiyor. Hmm. Yani şehit oldu, gazi oldu, esir oldu yahut da yani bir böyle bir yer Yemen giden haberi de gelmiyor. Hmm. İşte bu o Yemen topraklarını biz oradan çekildikten sonra Kuzey Yemen dediğimiz bölgede 1918'den sonra bir başkenti Sana olan bir devlet kuruldu. İmamların ve o Zeydi imamların yönettiği. Fakat o Güney Yemen dediğimiz alanı daha geniş fakat çöl bölgesinin daha fazla olduğu bu Umman denizi kıyıları boyunca var olan kesim ise uzun süre İngiliz sömürgesi altında kaldı. İşte İngilizlerin de çekilmesiyle birlikte işte Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesi gerçekleşti. Mesela rakamsal olarak değerlerini verecek olursak Kuzey Yemen veya Yemen Arap Cumhuriyeti'nin başkenti Sana'ydı. Yüz ölçümü 195 bin kilometre kare. Güney Yemen ise o zamanlar Güney Yemen Halk Cumhuriyeti olarak geçiyordu. 1967-70 yılları arasında ve Sovyetlerin etkisi vardı. Marksist bir ideoloji söz konusuydu. Sonra Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti oldu 70-90 arasında. Buranın da başkenti Aden idi. Yüz ölçümü bakın Kuzey Yemen 195 binken Güney Yemen 332 bin kilometre kareydi. Kuzey ve Güney Yemen 22 Mayıs 1990'da tek devlet çatısı altında birleşerek Yemen Arap Cumhuriyeti adını aldı. Bu birleşmede Kuzey Yemen'in nüfusu 7 milyon, güneyinkisi 2,5 milyon civarındaydı. Alan olarak güney daha büyük fakat çöl bölgeleriydi. Fakat o çöl bölgeleri bugün Yemen'in en önemli ekonomik kaynakları olan petrol ve doğalgazına çıktığı yerleri teşkil etmesi bakımından önemlidir. Ve bu birleşme oldu. Fakat bu birleşmeden sonra yine bir devlet oluşamadı. Olmadı. Hala bir aşiretler devleti oldu. Hatta 1962'de bir darbe gerçekleşti Kuzey Yemen'de. Darbeden sonra cumhuriyet ilan edildi. Biliyorsunuz 1918'de İmam Yahya ile birlikte Zeydi imamlar yönetiyordu Kuzey Yemen'i. 1962 darbesiyle Mısır cumhuriyetçi oldu. Suudi Arabistan ise bu defa Yemen'de Zeydi kabileleri desteklemeye başladı. Fakat 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır'ın yenilmesiyle Mısır'ın etkisi azaldı. Suudi Arabistan burada daha fazla etkili oldu. Ama son dönemlerde ise bu defa İran faktörü devreye girmeye başladı. Diyebiliriz ki şu anda Yemen'de İran ve Suud çatışması veya onların desteklediğin iktidara
yapılıyor.
Evet, yani Yemen böyle bir coğrafya kısaca.
Evet. Ben de tam oraya değinmenizi arzu edecektim özellikle. Yani tabii Yemen'in içerisinde ciddi sıkıntılar var. Pek çok sıkıntı sebepleri var. Bir de dışa bağımlı sıkıntı sebepleri var. Bunların bir tanesi de işte Suudi Arabistan ve İran'ın tıpkı Suriye üzerinde yaptıkları bilek güreşi gibi orada da bir nüfus mücadelesi yapılıyor. Bu nüfus mücadelesinin arka planına ilişkin altı çizilmesi gereken hususlar neler hocam? Neden bir bilek güreşi yapılıyor? Belki burada tabii Zeydilik meselesine gelecek hadise ama isterseniz bu Zeydilik meselesini izah edelim. Zeydiliğin Şia'dan farkı ne? Benzer noktaları ne? Ehl-i Sünnet'e en yakın olan Şii ekol demiştiniz.
Evet.
Zeydilikten birazcık bahsedelim. Onun siyasi sonuçları olarak tabii İran ve Suudi Arabistan'ın Yemen üzerindeki bilek güreşine değinmiş oluruz bu vesileyle.
Şimdi Zeydiye dediğimiz imameti Ali ve Fatıma soyundan gelen ve hususi bir takım niteliklere haiz kişilere hasreden Zeydiye siyasi bir hareket olarak ortaya çıktı. Yani hilafet veya imamet dediğimiz o makamın Zeydi inancına göre Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen birinin ancak hilafet ve imamet makamında olmasını şey yapıyor. Zeydiler yalnız bunu elde etmek için aktif direniş yapan ekiptir. Bunların pasif direniş olanlara da İmamiye ekolü denir. Yani
bu görüşü
savunanlara. Hicri 61 miladi 680 yılındaki o Kerbela vakasından sonra Ehl-i Beyt muhabbeti olanların, o Kerbela'ya biz hala daha içimiz yanar malumunuz. Bu Emevilerin de İslam coğrafyasında yapmış olduğu tarafgir yönetim neticesinde Zeyd bin Ali Hicri 122 miladi 740 yılında, ki Emevilerin yıkılışı da 750'dir Abbasi yönetimine gelmesi. İşte bu konjonktürden de faydalanarak Emevilere karşı isyan bayrağını çekmiştir ve bizzat savaşmıştır mevcut Emevi halifesiyle. Ve Şiilikte imamet vardır, 12 imam. Burada ise 5'e kadar gelir. İşte Hazreti Peygamber, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Zeynel Abidin ve Zeyd bin Ali olmak üzere. Ve bu noktadan itibaren bütün, bir ara Hazar Gölü'nün kıyısında bu Zeyd'i inanca sahip bir küçük devlet kurulmuş. Ama bugün kadim olarak Umman ve Yemen yöresinde ta Hicri 122, yani 740'tan bu yana var ola gelen, süre gelen bir siyasi bir direniş hareketidir bu aslında. Daha sonra bu kendi içerisinde manevi olarak da, yani bir mezhep gibi ortaya çıkmış. Fakat Zeyd bin Ali gençliği döneminde İmam-ı Azam Ebu Hanife ile çağdaştır. Onun fıkıh sohbetlerinde onun irşatlarına da maruz kalmıştır. Ve görüş olarak, yani ehli sünnete ve Hanefi mezhebine çok yakındır. Bunların uygulamaları vesaire. Fakat aradaki fark şu, imamet makamı sadece işte Hazreti Ali ve Fatıma soyundan gelen salih bir kişiye ait olmalıdır inancı nedeniyle de. Bizim ehli sünnet anlayışında böyle bir şey söz konusu olmadığı için, malumunuz İslam tarihi boyunca uygulamada, orada bir ayrışma söz konusu. Fakat bu kesim, yani bu Zeydilik Şia içerisinde, daha önce biz işte Suriye'deki, Lübnan'daki bir takım Gulat-ı Şia dediğimiz değişik gruplardan bahsettik ki çok aşırı giden hariciler de vardır Şia'nın içerisinde. Çoğu da İslam çizgisinin dışına çıkmışlardır. Halbuki Zeydiler bu büyük daire içerisinde, İslam dairesi içerisinde, işte Sünni ve Şii diye iki ekole ayırsak, bunlar yani aslında Sünni ile daha yakındır pratik uygulamaları. Fakat işte bu imamet fikirleri ve Ehl-i Beyt görüşleri nedeniyle de Şii gruplar içerisinde zikredilmektedir Zeydiler.
Yani imamiye, gayip imam prensibini kabul etmiyorlar.
Hayır, o 12 imam değil. Bunlar 5. imamdan sonra
Takiyeyi reddediyorlar.
Evet.
Benim bildiğim kadarıyla imamın masumluğu konusunda da şeyleri var.
Yani o yönüyle var. Ehli sünnete çok yakındır görüşleri. Evet. Tek fark, yani diyebiliriz ki hilafet ve imamet makamının Hazreti Ali, Hazreti Fatıma soyundan gelen salih bir kişi de olması.
Evet.
Yani bu yönüyle
dört halife konusunda da şeyleri yok. Yani kabul ediyorlar, evet. Ama bir takım
itirazları da var onda.
Sayın hocam, arzu ederseniz şimdi 33 yıllık bir Ali Abdullah Salih dönemi var Yemen'de.
Evet.
O dönemde yaşananlara birazcık değinelim. Yani Zeydilik konusuyla da alakalı olduğu için Huti isyanları var, 2003 yılında başlayan, evet. Suudi Arabistan'ın yine müdahil olması söz konusu bu dönemde. Şundan da başlayabiliriz, bu konuya da getirebiliriz mevzuyu. Arap Baharı'nın estiği tüm ülkelerde hemen hemen aynı gerekçeler söz konusuydu. Yemen özelinde daha farklı bir nüans söz konusu mu halkların isyanları?
Şimdi aslında Abdullah Salih Cumhurbaşkanı olarak uzun yıllar Yemen'de bulunmuş. Bu da Zeydi kökenlidir. Zeydi kökenlidir.
Evet.
Fakat burada neden bir devlet otoritesi kurulamıyor? Kargaşa neden bitmiyor sorusuna isterseniz mesela bir kabile kabileler arası denge demiştik daha önce, aşiretler ve kabileler. Bir diğer konu da çok hızlı artan bir nüfus ve fakirlik. Evet. Mesela isterseniz 2012 yılı kişi başına düşen milli gelirle ilgili birkaç rakam vermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Arap Yarımadası'nda 6 tane Körfez ülkesi ve Suudi Arabistan bir araya gelmiş de bir birlik kurmuşlar. Körfez İşbirliği Örgütü. Ve bu teşkilata üye ülkelerin kişi başına milli gelirlerini söylüyorum. Katar 83.460 dolar. Evet. Kuveyt 45 bin dolar. Birleşik Arap Emirlikleri 42 bin dolar. Suudi Arabistan 32 bin dolar. Umman 26 bin. Bahreyn 25 bin. Şimdi bakın 83'ten kapı açtık, en düşüğü de 25 bin. Yemen'i aralarına almadılar. Bakın Arap Yarımadası'nda 6 devlet bir araya geliyor, 7. devleti almıyorlar.
Sebep?
Yemen'in ise milli geliri 2489 dolar. Yani 2400 ile bir sonraki Bahreyn arasında 25 bin dolar. Evet. 10 kat fark var. Katar'la arasındaki fark da 30 kattan fazla. Evet. Dolayısıyla bir tarafta dünyanın en büyük petrol gaz zengini ülkeleri yani akıl almaz servetler ve zenginlik içerisinde yaşarken şu anda Asya kıtası içerisinde Afganistan'la birlikte en fakirler arasındadır Yemen.
%50'si iş fakirler.
Şimdi böyle bir ülkede düşünün ki çok hızlı bir nüfus artışı var. Kabileler arası kavga söz konusu.
İşsizlik %40'a varmış.
İşsizlik had safhada. Yani gelir dediğiniz o devletin işte kahve, petrol, doğalgaz, işte kurutulmuş balık ihracatından bir miktar gelir elde ediliyor. Bu da kabileler arası taassup ve kayırma neticesinde hani amiyane tabirle kapanın elinde kalır derler ya. Dolayısıyla hangi kabile yönetime biraz daha yakınsa onun cebine giriyor. Dolayısıyla var olan ekonomik kaynaklar da çok dengesiz dağılıyor. Mesela Türkiye'nin bir aylık ihracatı bugün 13-14 milyar dolara ulaştı. Yemen'in yıllık ihracatı bugün işte 2012 rakamlarına göre baktığımızda 8,5 milyar dolar. Ve ham petrol, kahve, gaz ihracı. O da gaz tesisleri de daha yeni kuruldu. Sıvılaştırılmış gaz olarak dünyaya satıyorlar.
Şimdi ihracatı en önemli ham madde
petrol, kahve, gaz. Hatta biz şöyle bir anekdot anlatayım. Kahve Yemen'den gelir deriz. Mesela Türkiye'de 1950'lere kadar çay fabrikası yok. Yani çay diye bir şey bilmiyor Anadolu insanı. Fakat Yemen Anadolu coğrafyası içerisinde olunca biraz ortamı biraz espriye
yumuşatalım.
Hep böyle siyasi tarih vesaire. Kahve Yemen'den geliyor. İstanbul'da sarayda sunumu yapılıyor ve dünyaya da şu anda Türk kahvesi kavramı vardır. Halbuki kahve dönenceler arasında 0-23 enlemleri arasında yetişir. Yani çok sıcak iklimde yetişir. Türkiye'de de kahve yetişmez. Ancak dünyada bir Türk kahvesi vardır. Hatta biz bu kahveyi Avrupa'ya, dünyaya tanıtmışız. Şöyle bir şey anlatayım. Osmanlı Viyana kuşatması sırasında bozguna uğrayınca 1683 ikinci Viyana kuşatmasında bütün teçhizatını da bırakıyor. Fakat askerler uyanık kalsın diye çuvallarla kahve götürmüşler, o Yemen kahvesini. Tabii o bozguna uğrayınca herhalde kahve çuvalında almak kimsenin aklına gelmiyor. Viyana'daki Almanlar diyorlar ki herhalde bu deve yemidir. Bizde de deve yok, bir yakalım bunu. Bir çuvalı yakıyorlar ki bir kahve aroması, o Yemen kahvesinin kokusu bütün Viyana şehrini kaplıyor. O zamanlar Kosinski denen bir adam var. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda ajanlık yapmış. Görevi bahçıvan. Bahçıvanlık yaparken de bu Avrupa'ya istihbarat gönderiyor. Buna bir madalya takmayı düşünüyorlarmış. Kosinski diyor ki bana madalya falan takmayın. Şu kahve çuvallarını verin, o Yemen kahvesinin. Bir de bana Viyana'da bir böyle bir dükkan verin. Başka bir şey istemem diyor. Ve ilk kahve şopunu açıyor Viyana'da. Bizim Yemen kahvesi Osmanlı'da pişiriliyor ve Kosinski Viyana'da açıyor. Arkasından da bütün Avrupa'ya yayılıyor. Bak 1683, 1789 Fransız ihtilalinin en büyük sebeplerinden biri diyor ki bu kahve şoplar. İnsanlar bu kahvelerde toplandılar, kralları eleştirmeye başladılar ve Fransız ihtilalı ve milliyetçilik akımları, yani bizim Yemen kahvesi
nelere mal
oluyor. Şöyle bir baktığımızda silsile olarak. Evet. Yani ben bunu bir İngilizce metinde yani okumuştum. Yani kısaca kahveyi biz Avrupa'ya, Avrupalıların da daha başka bölgelere tanıtması bu şekilde oluyor. Evet. Kahvenin de ana vatanı zaten Etiyopya, oradan Yemen'e gelmiştir. Evet. Ve bugün de hala Yemen'de kahve kültürü önemlidir. Fakat ne acıdır ki kahve bahçelerinin yerini gat almaya başladı son zamanlarda.
Evet. Tabii şimdi gata geleceğiz hocam da kahveye ilişkin Arap dünyasında da kahve istediğiniz zaman oturduğunuz bir kahvehanede hemen ikinci soru şuydu. Kahve Türkiye veya Nescafe tarzında. Evet. Türk kahvesi mi yoksa Nescafe mi tarzında ifade edilir. Evet hocam, gata gelelim. Madem öyle söz açılmış içeceklerden.
Evet.
Gat nedir hocam?
Gat, şimdi Yemen dünyada su bakımından en fakir ülkelerden biridir. Ve bu ülkede su fakir olmasına rağmen 1-1,5 metre ile 20 metre arasında değişen gat bitkisi sulanarak bu Yemenlilerin böyle ağızlarını alarak bu avurtların şişirdikleri bir uyuşturucu.
Evet.
Yani çok kıt suyu olan Yemen, o suyunu da gat bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor. Mesela kahve üretimi, tahıl üretimi, kendi mesela en temel ihtiyaçları kendine yetmemeye başlayan Yemen nüfus artışıyla birlikte, ama gat üretimi her geçen yıl katlanarak artıyor. Evet. Ve toplum içerisinde çok büyük bir salgın. Hatta Suudi Arabistan gat çiğneyeni idam edeceğim dedi. Çok böyle yani o hastalığın daha o iptilanın kendi ülkesine gelmemesi için. Böyle bir bitkidir bu. Yani boyu bir
uyuşturucu mahiyetinde kullanılan, belki sigara gibi müptelası olan, yani bildiğim kadarıyla Mısırlı erkeklerin 1/3'ü, Yemenli erkeklerin 1/3 ve bayanların da 1/3'ünün müptela olduğu bir uyuşturucu türü. Abi.
Şimdi üretimi de artıyor, kullanımı da yaygınlaşıyor ve Yemen'i trajik bir felakete doğru sürüklemekte bu. Yani düşünün ki mesela Rusya için en büyük tehdit, erkekler alkol, sürekli işte vodka içiyorlar. Günün 24 saatin büyük bir kısmını sarhoş geçiriyorlar. Burada da gat çiğniyor ve uyuşuyor adeta. Yani üretimden, ekonomiden, toplumdan düşen insanlar topluluğu haline geliyor. Maalesef işte Yemen'in fakirliğin, kabile savaşlarının yanı sıra bir de böyle insanları uyuşturan bir gat salgını vardır. Ancak şükür ki bu Arap Yarımadası'nda Yemen'le sınırlı kalmıştır ki Suudi Arabistan buna az önce belirttiğim ki çok sıkı cezalarla meydeler uygulamakta, ama orada ise herhangi bir kontrol söz konusu değil maalesef.
Sayın hocam, Yemen'in toplumsal yapısına ilişkin gelenek göreneklerden ve kullandığı bu tür içeceklerden bahsetmişken, bir de işte Yemenli prototipi gözümüz önünde geldiği zaman
bir hançeri var.
Hançerleri göze çarpıyor.
Cembiye dedikleri.
Cembiye. Ona da değinelim. Yemen'in kültürüne ait bir parça olarak.
Şimdi mesela insan hakları örgütleri falan hep Yemen'de işte çocuk yaşta evlendirilen kızlardan bahsederler. İşte sanki bu İslam dünyasının genelinde böyle bir şeymiş gibi. Yani unutmayalım ki burada örfün, geleneğin ve örfün, dinin önüne geçtiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani orada erkek olmanın şartı işte bir cenbiye denen bir hançeri olacak. İşte kılık kıyafet ona göre olacak ve çoğu kez de bedevi kültürünün hakim olduğu bir coğrafya.
Ziynet eşyası aynı zamanda bu.
Evet, evet. Yani nasıl ki diyelim ki bizde eski Orta Asya Türk geleneğinde at, bir yiğidin atı olur. Orada da yani bir erkekliğin alameti olarak da işte o hançerin, cenbiyenin olması gerekiyor.
Yalnız hocam o cembeye asla şiddet ve savunma aracı olarak kullanılmıyor. Yani onun kullanılması inanılmaz ağır yaptırıma var. Dolayısıyla kimse o kamasını, işte çakısını neyse artık bıçak olarak kullanmıyor. Sadece simgesel bir şeye benzetiyorlar. İsviçre ordusunda kullanılan o meşhur çakıya benzetirler. Evet. Cembeye çok amaçlıdır. Ama zamanla ordudaki kullanılan, İsviçre ordusunda kullanan o çakı zamanla farklı bir aksesuara dönüşmüş.
Şu an aksesuar konumunda.
Cembeye de bir aksesuar konumunda. Evet Sayın Hocam, gelelim Yemen'e ilişkin konuşacağımız aldığım notlar içerisinde. Tabii şimdi Yemen aynı zamanda Amerika'nın insansız hava araçlarıyla yaptığı operasyonlarla da gündeme gelen bir ülke. El-Kaide'ye yönelik operasyonları var. El-Kaide'nin Yemen'deki varlığına ilişkin neler zikredilir? Neden Amerika Yemen'e bu kadar yoğun bir operasyon yürütüyor?
Malumunuz El-Kaide'nin lideri Usame bin Laden idi. Laden de Suudi Arabistan'ın en köklü, en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. Önce biz El-Kaide'nin nasıl oluştuğunu bir bilirsek, Yemen'deki Amerikan donanmasına yapmış olduğu saldırı ve ondan sonra zaten El-Kaide terörist örgüt olarak dünya kamuoyunda yansıdı. Çünkü 1979 aralığında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiğinde Suudi Arabistan'ın parasal desteği ve Amerika'nın da teknoloji desteğiyle bu mücahitler örgütlendi. Hatta böyle sırttan atılan füzelerle Rus ordusu perişan edildi. Hatta Sovyetleri yıkılmasına, dağılmasına da sebep oldu. O yıllarda bu örgütlenme bizzat CIA tarafından yapıldı. Yani bugün bizim El-Kaide olarak bildiğimiz örgütlenme. Fakat o zamanlar hep cihad eden, Rus tırnak içerisinde Rus gavuruna karşı cihad eden bu birlikler, savaş bittikten sonra bir de baktılar ki yani Sovyetler Birliği dağılmış, komünizm çökmüş, fakat İslam dünyasında Rusya'dan daha fazla Amerika zarar vermeye başlamış. Tam bu sırada işte Usama bin Laden'in liderliğindeki o adına El-Kaide denen örgüt bu Hint Okyanusu'nda Yemen yakınlarında Amerikan deniz piyadelerini, ki onların en böyle seçkin birlikleridir, bir saldırıda bulundu. Yüzün üzerinde Amerikan piyadesi orada hayatını kaybetti. Ve Amerika'nın 11 Eylül öncesinde uğradığı en büyük saldırı da bu olmuştur. Ondan sonra bütün dünyaya işte bu İslami terör, tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü Sovyetler dağılmadan önce NATO tatbikatlarında bir kırmızı maviler ve kırmızılar vardı. Mavi NATO'ydu, kırmızı da komünistlerdi. Sovyetler dağıldıktan sonra işte NATO'nun o maviler kimle savaşacaktı? İşte o yeşili koydular yanına. İşte El-Kaide'nin dünya çapında terör olarak ortaya çıkması ilk defa o Yemen'deki saldırıyla ortaya çıktı. Ve artık El-Kaide'nin de Yemen bölgesi bir üst olmasının iki sebebi vardır. Bunlardan biri işte Afganistan bölgesinden gelince, orada çöl şartlarının ve o bedevi kabilelerin içerisinde kamuflaj çok kolay oluyordu, bir. İkincisi de Afrika'ya geçiş, Babülmendeb Boğazı stratejik bir noktada. Oradan hem Orta Doğu'ya hem Afrika'ya sıçrayabilmek için çok önemli bir
özellikle Somali'de mesela El-Kaide'nin Somali'de güçlü olmasının bir
işte yani ilk
olması.
Olarak Yemen'e gelip üstlendiler. Çünkü evet. Yemen'de devlet otoritesi o yıllarda yoktu. İşte Kuzey Yemen, Güney Yemen zaten ekonomik olarak iflas etmiş bir devlet ve kabileler arası sürtüşmen olduğu bir dönemde El-Kaide'nin Afganistan Savaşı'ndan sonra ilk teşkilatlandığı ve dünya çapındaki ilk saldırısını da Yemen kıyılarındaki Amerikan donanmasına yapmıştır. Ve ondan sonra da artık NATO komünizmden sonra dünyada, uluslararası arenada İslami terör diye, veyahut da işte İslamcı terör diye bir hadiseyi dünya gündemine getirdi ve 11 Eylül'de bunun tuzu biberi oldu.
Evet. Sayın Hocam, tabii bize ayrılan vakit zarfında Yemen'i enine boyuna konuşmak zor. Bu kadarla iktifa edelim. Yemen'e ilişkin aktaracağımız bilgileri inşallah haftaya yeni bir ülkeyi yeterince belki tanıtamıyoruz ama maalesef bize ayrılan süre zarfında elimizden geldiğince tanıtacağımız ülkeleri sizlere tanıtmış olacağız. Sevgili dinleyenler, bu hafta da Dünya Gündemi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir gündem, yeni bir ülke tanıtımında buluşmak.
Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemi'ni dinlediniz.